13 Eylül 2023 Çarşamba günü yeni bir kitap yayınında karşınızdayız. Bugün hemen yanımda Melih ve altında Ömer Faruk var. Nasılsınız arkadaşlar?
İyiyim, çok şükür, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Melih hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Artık beni de bu yayınlara davet ettiğiniz için bu kulüpte beraber olmaktan ben de çok mutluyum.
Valla seni aramızda görmek çok güzel. Biz zaten Telegram kanalımızda bol bol sohbet ediyoruz seninle ama hani hadi bu yayına gel, hadi şu kitapta gel derken nasip işte bu Puslu Kıtalar Atlası kitabıymış. Yani zaten
Evet.
bu kitabı Ömer Faruk galiba bize önerdi. Ama bu
Evet.
kitap seçilince sen dedin ki ya bizim evde var, hatta çizgi romanı da var, eşimin de favori kitaplarından derken öncelikle istiyorsan bir seni tanıyalım, bu kitapla olan ilişkinden başlayalım, sonra yavaş yavaş kitabı konuşmaya başlarız.
Merhabalar, ben Melih. Bursa'dayım. Bir danışmanlık yapıyorum özel bir şirkette. Bu kitabı eşim uzun süredir bana öneriyordu aslında. Çok da seviyor kendisi. Hatta bir normal versiyonunu almış. Çok beğendiği için tekrar çizgi romanını almış. Ama bana da burada beraber okumak kısmet oldu. Beraber değerlendirmek. Bu fırsatı ben de kaçırmak istemedim. Hemen kitabımı elime alıp yayına kadar yetiştirdim okumayı. Hatta biraz çizgi romanına da göz atma fırsatım oldu. Yarıya kadar da onda geldim. Açıkçası kitap çok eğlenceli. Birazdan da zaten beraber konuşacağız.
Melih kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında onları da öğrenelim.
Melih makine mühendisi. Bursa'da uzun yıllar otomotiv firma sektöründe çalıştıktan sonra SAP danışmanlığına geçti. 86 doğumlu, artık 37 oluyor. Koşmayı severim, kitap okumayı severim. Şeyde eskiden yazardık böyle ya, hobileriniz ne diye. Bizim o hobilerimizin hepsi yazarken klasikler aslında gerçek de oldu işte. Müzik dinlemeyi seviyoruz, hala film izlemeyi seviyoruz, koşmayı seviyorum. İşte kitap okumayı seviyorum. Bunlar hani sabit standart şeyler. Bisiklete binmeyi fırsat oldukça seviyorum. Bu şey klasik yazdıklarımızı gerçeğe dönüştürmüş olduk devam eden yıllarda. Böyle evden çalışıyorum ben. Güzel vaktimizi geçiriyoruz. Olduğu kadar da işte kitap okumadır, diğer hobilerdir, onları gerçekleştiriyorum.
Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu sefer yeni bir yenilik yaptık. Yani Telegram kanalında normalde yayın sonrası biz bir oylama yapıp bir sonraki ayın yani bu ayın içindeki Eylül ayı için okuyacağımız kitabı belirliyorduk. Bu yayına özel öncesinde belirleyip geldik. Şimdi biz Puslu Kıtalar Atlası'nı konuşmaya başlayacağız. Daha sonrasında yayını kapatmadan hangi kitabı okuyacağımızı size göstereceğiz. Bu ay içinde bizimle okursanız ay sonundaki yayını da sizlere bekliyoruz hepimiz. Böyle kalabalık olan daha çok yorum dinleyelim kitaplar hakkında istiyoruz. Ufak ufak istiyorsanız kitaba başlayalım. Öncelikle şunu sorayım. Ön bir özet sorayım yani. Nasıl buldunuz kitabı? Beklediğiniz gibi bir kitap mıydı açıkçası? Bu kitabı ben haberdar değildim. Ömer Faruk herhalde bir kere daha oylamayı sunmuştu. O
Evet.
zaman seçilmemişti. Kitaplığımda da duruyor ya bunu okuyalım dedi. Bir daha oylamaya sundu. Bu sefer seçildi. Onun için Ömer Faruk'tan başlayalım.
Evet.
Nasıl buldun Ömer kitabı?
Öncelikle yani kitap yani Türk edebiyatının daha doğrusu damga vurmuş eserlerden bir tanesi. Özellikle hani yazarın hala yaşıyor olması bu noktada bence çok daha önemli. Özellikle postmodern noktada herhalde Türk edebiyatının bir numaralı kitabı olarak ifade ediliyor. Yani benim çok aşina olduğum bir alan değildi ama okurken keyif aldım. Aslında dediğin gibi bunu ben daha önce de oylamaya sunmuştum. Sanırım başka bir kitap şey olmuştu böyle çok az bir oyla. Üstünden zaman geçince tekrar hatırladım ya bunu okuyacaktım ben de tekrar bu ay oylamaya sunsam ne kadar güzel olur diye düşünmüştüm ki bu ay da ona nasip oldu. Puslu Kıtalar Atlası'nı okuduk. Yani bazılarına göre gerçekten favori kitap. Yani oldukça adı kadar tatlı bir kitap aslında. Yani adeta seni yani alıp götürüyor maceradan maceraya ama şey gibi bir yandan da hani bir rüya görürsünüz ya sonra başka bir yerde uyanırsınız sonra başka bir yerde uyanırsınız. Aynı onun gibi böyle tarih kokan tarih kurgusu aslında yani gerçekle nasıl diyelim misalin örgünün şeyin bir karışımı. Yani okuduğunuz şeyin gerçek mi şey mi olduğu noktasında hayal mi olduğu noktasında şüphe ediyorsunuz. Bu anlamda güzel. Tarihe pek çok atıf var. Zaten tarihte sanki işte örnek veriyorum 1400-1500 yıllarda geçiyormuş gibi anlatılıyor olay. Ama öte yandan çok fazla farklı kültürden bahsediyor. O anlamda biraz da dolu olmak ya da daha doğrusu neymiş acaba diye araştırmaya sevk eden bir kitap. Yani aradığımı buldun mu? İşte ne aradığıma bakmak lazım burada. Ama işte ne ararsan onu buluyorsun. Bu kitap da öyle bir kitap şimdi. Hani macera, tarih, dil, işte ne bileyim. Yani her şey inanılmaz şekilde dini atıflar var. O anlamda ben hani gayet şey buldum. Ama bugün mesela biz yani kendi okulumda bunu tartışırken benim bir numaralı kitabım mı hala diye düşündüğümde maalesef bir numaraya çıkamadı. Ama iki numarada olabilir diyelim ve ben şimdilik şeyi bırakayım sözü.
Ben Melih'e vermeden önce şey diyeyim o zaman, düşünüyorsak o zaman varsın gibi bir şeyi evet. Getirdin konuya. Zaten kitapta da bundan bahsediyor. Melih sen nasıl buldun kitabı?
Ya şeyde kitap ilk başladığında aslında hemen ismi bize bir şey çağrıştırır ya, benim için ne oluyor? Puslu Kıtalar Atlası acaba kim diye. Bir kitaba girdik önce işte Arap İhsan'la başladık. Arap İhsan bir şey Osmanlı'nın korsanı, acaba Puslu Kıtalar Atlası'nı bu mu yazıyor dedik. Ondan sonra döndü işte gitti o yeğenin yanına, Uzun İhsan mı? Rüyalara giriyor, o bir şey yazıyor ama hani şey... Genel olarak aslında ismindeki Puslu Kıtalar Atlası'nı hani çok da bize sezdirmiyor. Daha çok böyle şey, hem puzzle parçası gibi hem Binbir Gece masalları gibi bir sürü hikaye anlatıyor. Hepsini birbirine bazen bağlıyor, bazen aynen. Sonunda bir anda bitiriyor. Mesela işte Kubelik'in hikayesi belki birazdan denk geliriz. Bir anda ilerlerken kitabın bir yerinde Kubelik'i idam ediyorlar ve bitiyor. Hani hikayesi orada yanda. Çok böyle şey iç içe girift bir yapı var hikayeler arasında. İşte ilk 50-60 sayfadaki karakter tanıma faslını geçtikten sonra da tamamen aslında içine alıyor. Çok da hızlı bir şekilde ilerliyor. O açıdan ben çok sevdim. Hem böyle fantastik, hem evet tarihi de almış işte bilmem kaçtan bilmem kaç yıl sonra. İşte şunu yazandan 3 yıl önce gibi böyle şeylerle de zamanı aşağı yukarı bize işte 16. 17. yüzyıl civarına getirmiş. Hem bir yandan şeyi de yapıyor. İşte fantastik öğelerin arasında böyle beklemediğimiz işte dilenciler loncasında çıkıyorlar, çocukları işte sakat bırakıp onları dilendiriyorlar. Hani şey bir yandan da böyle gerçek olduğunu duyduğumuz gibi şeylerle, fantastik öğelerle besliyor. İşte bir yandan farklı bir şey oluyor. Yok kendini işte kadın kılığına sokan hırsız bilmem ne yapıyor, yüzüne makyajlar yapıyor. Böyle çok değişik bir şeyde gidiyor aslında ama bir yandan da gerçek hikayeleri de anlatmaya devam ediyor. İşte Osmanlı'nın o zamanlar içindeki bin bir türlü milletin varlığından bahsediyor. Hani görüyoruz Bağdat'tan dilenci geliyor, bilmem nereden casus geliyor, Frank casusu geliyor. Hani o şeyi gerçekle fantastik kısmı da çok iyi birbirine yedirmiş aslında. Hani hepsi hem inandırıcı hem de fantastik olduğunda bilerek devam ettiğimiz için ben çok beğendim açıkçası.
Evet. Peki yani şeyi de ilave edeyim, hani söylediğin o hani pek çok olayı birden ele alması, zaman algısıyla ilgili. Şimdi tabii hani bir edebiyatçı değilim bu anlamda ama yani okuduğum şeylerden yola çıkarak postmodern hani eserlerin işte tek bir zaman çizgisi üzerinde gitmediği, pek çok karaktere aslında dokunduğu, yani bizler bir konuyu anlatırken, daha doğrusu geleneksel işte hani romanlarda bir konu anlatılırken ana karakter var ve bu ana karakter etrafında bir sürecin ilerlediği şeklinde görüyoruz. Hani başlangıç ve bitiş noktası varmışçasına bir anlatım var. Ama bu kitapta bunu böyle görmüyoruz. Hani sizin dediğiniz gibi pek çok kişiyi birden görüyoruz. Bazen onun serüveni bir anda bitebiliyor. Ya da pat diye diğer kısmı anlatıyor. Bunun benzetmesini şöyle yapmıştık. Yani mesela bir ağacı anlatacaksak eğer işte ağacı anlatırken doğrudan hani şey değil de ağaç için lazım olan şeyler neler? İşte ağacı anlatmaya başlarken bir anda işte güneşi anlatmaya başlıyor. Oradan işte ne lazım ağaç için? İşte toprağı anlatmaya başlıyor. Toprağın canlanması için yağmur lazım diyor. Yağmuru anlatıyor. Aslında hepsi ağaç ve ağacın etrafında gerçekleşen şeyler. O yüzden farklı farklı şeylere bir anda geçiyor. Şimdi buradaki karakterler de öyle. Uzun İhsan diyor, Arap İhsan diyor. Bir an bakıyorsun Bünyamin'e gelmiş işte bilmem nerede lahım kazmaya başlamış. Öteki karaktere geçiyorsun. Kubelik mesela aynı şekilde neydi bir anda farklı bir karaktere bürünüyor. kitap tercümesi işi var orada. Hani orada kısma çok güldüm gerçekten. Dilenciler Locası dediğiniz işte Ebrehe falan çıkıyor bir anda. Aslında hepsi hani bir olayın etrafında gerçekleşen farklı farklı kişilerin gözüyle gibi. Yine bir parantez açacağım burada. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur kitabını okurken şey yapmıştım. Yani ona daha doğrusu biraz benzettim bu yaklaşımı. Onda da karakterleri farklı kişilerin gözüyle anlatıyordu. Yani bir olay var ortada. İşte Suat'ın gözüyle o olayı anlatıyor. İşte Nuran'ın gözüyle o olayı anlatıyor gibi şeyler değişiyordu. Burada da şimdi ona bir an benzettim. İşte Mümtaz'ın gözüyle anlatıyor. Burada da işte Bünyamin'in gözüyle bir anda olaya giriyorsun. Ve en son başladığın ve işte bittiğin nokta birbirine tekrar bir şekilde bağlanıyor. Diyelim. Topu şimdilik bırakalım.
Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu yayından çok keyif alıyorum. Çünkü iki arkadaş da zaten yani konuyu alıyorlar, götürüyorlar. En sevdiğim konuk tipi. Yani ben bir şey söyleme, bir yorum katmaya hiç ihtiyaç duymadan sizi dinlemek çok keyifli. Öncelikle onu söyleyeyim.
Teşekkürler.
Ben aslında hani senin söylediklerinden Ömer şunu anlıyorum. Hani bir şeyin etrafında dönüyor diyorsun ya, hani kitabı okurken ben aslında böyle ilk seninle konuştuğumuzda Telegram'da, ya ben daha kitaba başlamamıştım. Sen böyle 60-70 sayfada zorlanıyorum, bir türlü akamıyor kitap falan dedin. İşte benim bir proje işim vardı. O bittikten sonra birden girdim, okumaya başladım. O dediğin sayfalarda ben de gerçekten zorlandım. Çünkü ilk başlarda hem zaman örgüsünün farklılığı sebebiyle hem de karakterleri tanıtırken, tabii ki Osmanlı'da geçtiği için, biraz da dil bize daha eski geldiği için okumakta biraz zorlanıyorduk. Ama böyle bir olay örgüsü niyeyse hep Konstantiniyye, yani İstanbul etrafında geçiyor. Yani biraz da hani şahsen yaşadığım şehir olduğu için biraz da böyle o anlattığı yerleri az çok gezmişim. Yani oralarda dolaşmışım. Oralarda bu eski hikayelerin olduğunu hayal etmek falan insana gerçekten çok farklı hissettiriyor. Hani sen de zaten İstanbul'u biliyorsun Ömer. Hani Melih, bilmiyorum sen İstanbul'da yaşadın mı, gezme şansın oldu mu?
Yaşamadım ama gezme şansım oldu tabii ki.
Yani hani ben 40 yaşındayım. İşte küçüklüğümden beri gezdiğim, küçüklüğümde de gezdiğim, gençliğimde, artık orta yaşa doğru ilerliyoruz. Yani o zamanlarda gezdiğim yerlerde böyle hikayelerin olduğunu duymak kitabı okurken ayrı bir keyif verdi bana. Ve
mesela böldüm ama işte Galata Kulesi'nin yapımına mesela kitabın başında herhalde bir atfediyordun mu? Hani mesela aklıma hemen geldi İstanbul deyince. Böyle tuhaf atıflar ve onun içindeki şeyler de garip oluyor. İşte yok kuleye çıkıp işte bilmem kimler dürbünle Bursa'yı görebiliyormuş da işte, ama yiğitler işte çıplak gözle baktın mı işte Uludağ'ı falan görebiliyormuş gibi böyle tuhaf anlatımları vardı. Yani okurken yok artık diyorsun, yani destan falan mı okuyorum ben diyorsun, ama öyle yani yaşadığın ya yerlerde çıktım, atıfları görmek iyi oluyor.
Biz de çıkıp baktığımızda binadan başka pek bir şey göremiyoruz maalesef. Hani bırak Bursa'yı, Uludağ'ı, yani ikinci semti zor görür hale geldik maalesef. Evet. Burada Arap İhsan Efendi ile başlıyor kitap aslında. Hani ben de ilk okumaya başladığım zaman hani korsan olmasından mütevellit, hani bir atlas çıkacak, bir maceranın içine dalacağız derken konu bambaşka bir yere evriliyor. Hani buradan hani biraz konuyu özetlemek isteyen varsa Melih, istersen sen devam et abi. Oradan konu nasıl birden birbirine bağlanır, karakterleri yazarımız bağlıyor?
Yani şey, aslında Arap İhsan'la hikaye başlıyor. İlk herhalde bu konuştuğumuz 60-70 sayfada hep gelişimde gidiyoruz. İşte Arap İhsan, Arap İhsan'ın yeğeni Uzun İhsan var. Uzun İhsan evinden daha çıkmaya korkmuş, çekinmiş bir insan aslında. Ama hep şeyde hayali dünyayı keşfetmek. O da bir uyku şerbeti yapılmış ve rüyalara daldığında dünyayı gezerek görüyor ve bir atlas hazırlıyor. Tabii hatta ilk aslında Arap İhsan geldiğinde ona da bir şey var. İdoli olma durumu var. Rüyasında Arap İhsan'ı görüyor. Kim bilir ne görüyor diyor uyurken Uzun İhsan'a. O sırada o rüyasında tabii ki Arap İhsan'ı görüyor. Çünkü kendi gezme arzusu var. Sonra biz oğlu Bünyamin'i de tanıyoruz. Bünyamin'in tabii ki bu babasının yaşadıklarını yaşamaması için bir dışarı çıkmaya sevk etme durumu var. Talihsiz bir uyku şerbeti içme durumu sonrasında Bünyamin de lağımcılara katılıyor. Aslında yani şey birazdan yine detayına gireriz. Orada daha komik olarak gidiyor. Ama bu lağımcılarla da bir kuzey sefere gidiyor. Bu sefer de başına farklı olaylar gelmesi sebebiyle bir oradaki casusu kurtarmak için gidiyorlar. Yüzü gözü yaralı bir şekilde kalıyor ve sonunda babasının ona verdiği, aslında tamamladığı, yolculuğa çıkarken verdiği atlastan da bölümler okuyarak kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Burada dilencilere katıl gelince, cümlesini okuyunca, o da İstanbul'a döndüğünde babasını bulamayınca dilencilerin arasına katılıyor. Ve burada istihbaratı Hümayun muydu? Orada bir istihbarat teşkilatıyla da tanışmış oluyor. Dilencilerle işbirliği yapan teşkilat. Ve buradan babasına izini aramaya, aynı zamanda bize de şahitlik yapmaya, aslında en sonunda gördüğünüz üzere olayı, yani Bünyamin çünkü daha pasif bir karakter ve neredeyse aslında kitap boyunca onun verip de etken olduğu hiçbir karar, olay yok. Hani Bünyamin şunu yaptı da olay şurada değişti diyeceğimiz bir şeye de imza atmıyor. O tamamen o düşün bir parçası, bize bu romanda eşlik eden, şahitlik eden kişi olarak devam ediyor. En sonunda da zaten biz Bünyamin'in de ne olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Artık onu da sonraya söyleyelim bari. Bu şekilde kitap devam ediyor. Aslında net bir hikaye de anlatmıyor. Hani şununla başladı, şununla bitti demiyoruz. Tamamen burada biraz daha herhalde yazarın şeyini görmüş oluyoruz. Rendekar'dan Zagon üzerine öttürmelerde verdiği şeydeki gibi. Aslında düşünüyorum öyleyse varımı. O da kendi yaptığından felsefeci olarak düşünüyorum. O zaman düşümdeki de beni düşünüyorsa o mu gerçek, ben mi gerçek diyerek böyle bizi bir kurgu içinde, kurguda da bırakıyor kitapta. Ama tabii ki çok güzel. Kurguda ilerlerken detay karakterleri konuştuğumuzda göreceğiz. Burada Ebrehe, casusların başı, Hınzır Yedi, kitabın yine çok ana karakterlerinden güldüren karakter. Çok bu arada absürt karakterleri var. Arada yaptığımız gülle topuk var. Topuklarını taşa vura vura üç katına çıkarmış. Kendini güçlendirmiş. Dertli var, yıldırım çekiyor. Bunlar bir Marvel evreni oluştursak herhalde çıkar. Puslu Kıtalar Atlası'ndan çıkar yani bu karakterler.
Ya çok rahat çıkar ve seri de çıkar yani. O özellikle ben o sürekli dertli kafasına yıldırım düşen karakterde ya herkesin o gördüğünde kaçması vesaire anlatım çok gerçekten eğlenceliydi yani.
Hatırlayınca böyle tabii elbette bir tebessüm eşliğinde yapıyoruz. Yok nasıl düşünmüşsün bunu diye bazen de yapıyoruz ya. Yok sürekli yıldırım düşüyormuş adama da. Ayrı ayrı şeyler. O Zagon üzerine öttürme. Zagon üzerine öttürme nedir? Hiçbir şey çağrıştırmıyor bende. Zagon ne diye bir araştırayım dedim. Pek bir şey bulamadım. Zagon üzerine öttürme yazdım. Bu sefer karşıma çıktı. Ne oldu? Bir kitabı kim çevirmiş? Kime danışıyorlardı? O sonra dişçi oluyordu ya. Karakterin adı gelmedi. Kubelik. Kubelik'e götürüyor bu kitaba bir bak diye. Kubelik kendi Türkçesiyle çeviriyor tabii. Zagon üzerine öttürmeler. Kitabın yazarı kim? Rendekar. Sanki gerçekten öyle bir karakter varmış da hiç şey de vermiyor. Rendekar. Olabilir. Baktım eski dilde kullanılan, değil mi? Bir isimlere benziyor Rendekar. Bakınca yaptık ki gördük. Aslında kitabın aslı şeymiş. Metot üzerine konuşmalar. Kimin? René Descartes. René Descartes olmuş Rendekar. Orada onu öğrenince bu sefer kahkaha atmaya başlıyorsun. Yazar bunu bu forma getirmiş burada diye. Öyle komik oluyor bu tür şeyde okumak.
Ve çok fazla metafor var yani kitabı okurken. Mesela Bünyamin'in sevgilisi olan kişinin, son bir bakıyorsun Dostoyevski'nin bir romanında geçen karakteri. Gönderme var. Hem kitap içinde böyle çok girift, hem anlatırken zaman girift, karakterler girift, böyle göndermelerle başka edebiyata gönderme de var. Bu arada Yusuf'un şeyini ekrana yansıttım. Uzun İhsan Efendi dediğiniz gibi hiç cesaret edip evinden çıkıp gezmeden bir atlas yapıyor. ve rüyalarında içtiği yani şerbetle yani astral seyahat yapıyor gibi aslında. Hani orada ben biraz astral seyahate gidecek gibi hissetmiştim okumaya başladığımda. Ama aslında hiç de öyle olmadı. Yani orada kendi oğlu ne zamanki şerbeti yanlışlıkla içip öldü diye gömüyorlar. Ve ondan sonra dirildi diye korkuyorlar. Yani oralar da çok eğlenceliydi. Yani gerçekten böyle bir yandan komedi kitabı okuyor gibi biraz fantastik öğelerle yazar oraları böyle betimlemiş. Gerçekten çok keyif aldım yani. Ondan sonra oğluna kavuştuğu için hani cesaretlendirip işte ben gidemedim. Orada söylediği gibi Yusuf'un paylaştığı gibi hani sana düşlerimden verecek başka bir şeyim yok ama hani yaşayıp görmen lazım hayatı. Ve hani bunu yaşamadan bu hayatın tadını anlamını bilemezsin gibi bir öğüt veriyor oğluna. Ve o öyle cesaretlendiriyor. Aslında bahsettiğiniz gibi Bünyamin de çok fazla atılgan ve şey bir karakter değil aslında. Bir şey söyleyeceksin galiba Melih.
Bünyamin aslında şeyde yine hani orada bize milletlerin şeyini de veriyor farkını. Bünyamin ilk dirildiğinde mesela Bulgarlar kazık sivriltmeye başlıyorlar. Hani vampir bu şeyden dirildi diye getirip hani orada farklılıkları da görüyoruz aslında. Hani Türkler farklı şey tepki veriyor. Bulgarlar farklı tepki veriyor. O İstanbul'da hepsinin bir arada yaşadığını da bize bir yandan da göstermeye devam ediyor hikayenin aşamasında da.
Yani dirildiğini duyan işte o eski Zangoç neydi şeyin adı yine karakter işte yani şey yapamıyorum şu an tam hatırıma gelmedi. O Vardapet
Vardapet.
duyuyor. Aa, burada mezardan çıkan birisi varmış deyip de bundan iyi lağımcı olur deyip alıp işte lağımcı ocağına kaydettirmesi. Hani çünkü efsanevi bir şey. Yani mezardan birisi çıkmış bunu duyuyor. Ne yapar bu? İyi çukur kazar. Yerin altından da korkmaz. O zaman bunu alalım, lağımcı yapalım. Deyip alıp götürüyor bambaşka bir sefere. Yeniçerileri görüyoruz. Hani Bünyamin Yeniçerilerle tanışıyor falan. Böyle Yeniçerilere soruyor. Ya siz niye işte güçlü kuvvetlisiniz anlamında. İnsanların korktuğundan. Evet diyor biz korkunç görünmek için diyor. Balat'ta bir hacamatçı var. Yahudi. Gidiyoruz yüzümüze hacamat yaptırıyoruz diyor. Hani korkunç görünmek için. Yani okurken de buraları böyle şey oluyor ya. Gerçekten hani böyle kahkaha atarak okuyabildiğim böyle satır aralarında. Hani her zaman değil yani. Ama satır aralarında böyle yok artık canım dediğin şeyler hep oluyor böyle. Sonra hikaye akıyor. Oradan başka bir
Şey,
şeye geçiyor. Pat diye
Vardapet de orada
dilenciler de oluyor.
aslında bizde nasıl hikayeye şey dokunan karakterlerden biri ana karakter de işte Zangoç olarak kilisede var Vardapet. O kilisenin başrahibi işte kendi hacca gidecek yerine birini ama atayım istiyor. Herkesi kapatıyorlar odalara olmak isteyen gönüllü. Bizimki ilk günler yiyor içiyor ondan sonra kazmış çukuru meyhanelerde git gel. Hani hiçbir şey istemiyor orada bir mucize var diyorlar ama İşte yağlı tas kebabı dokununca foyası ortaya çıkıyor. Vardapet bundan sonra da bir daha iş bulamıyor. Sonra bakıyorlar iyi kazıyormuş. Lağımcı olup hayatını devam ettiriyor. Hani böyle çok ilginç bir yerden onun hikayesini de öğreniyoruz nereye gittiğini. Vardapet kazısını yaptıktan sonra kuzeydeki seferde hikayeden de ayrılıyor, yeri bitiyor.
Şimdi ilk başlarda benim garipsediğim nokta bu olmuştu. Yani başta bir Arap İhsan dedi, Uzun İhsan dedi, karakterlerden bahsetti. Biraz Bünyamin'e girdi, çıktı, Vardapet'i anlatıyor. Diyorum, ne anlatıyor bu kitap ya? Hani şey yapamıyorum, karakter kim? Hani hep olur ya klasik şey, bir ana karakter olur ya da bir iki tane olur. Onun etrafında gider. Bakıyorum Vardapet'i anlatmaya başlıyor bana. Ne oldu? Hani az önce Bünyamin vardı işte şey yapıyordu, uçuyordu, mezara girdi, çıktı falan. O bitti orası şimdilik. Sonra tekrar devam edecek o kısım falan böyle. O anlamda ne anlatıyor bu kitap falan demiştim. Sonraları tabii her kitap gibi oturuyor. Bunda çok fazla şaşırdım yani o kısma sadece.
Yazarın başka kitabını okumuş muyuz? Hasan'ın dediği gibi her romanında bir İhsan karakteri bulunuyor mu? Denk
Yani
geldiniz mi?
bulunuyormuş. Ben hani bakmıştım biraz da bizim edebiyat öğretmenleriyle konuştuğumda bulunuyormuş ve bu İhsan karakteri yazarın kendisi olduğu sonucunu çıkarılıyormuş. Yani aslında o İhsan, Uzun İhsan Efendi de
Uzun İhsan Efendi.
İhsanlar oluyormuş. Yani aslında o kendi düşlerini belki de anlatıyormuş gibi bir sonuç çıkarılıyor.
Bu arada Yusuf İhsan da kitaptan bize böyle alıntılar yaparak gönderiyor sağ olsun. Yani okumayan arkadaşlar da bilmiyorum. Biz böyle kitabın konusunu eğlenceli eğlenceli anlatırken, karakterlere böyle enteresanlıklarını anlatırken bu tarz alıntılar da sağ olsun Yusuf'un çok kıymetli. Peki ben böyle karakterlere geldiğimiz zaman yani sizi en çok şaşırtan karakteri soracağım. Hani Melih seni bu kitapta en çok şaşırtan, hani hiç beklemediğim bir tarafa döndü bu karakter ya da okumaya başladığımda böyleydi ama dediğim bir karakter var mı seni çok şaşırtan?
Yani şey, en çok sanırım dönüşümü yaşayan benim için şey oldu, Hınzır Yedi oldu. Çünkü Hınzır Yedi önce hırsız olarak başlıyor. İşte kadın kılığında giriyor. O kadını kaçırmak için bir eve giriyor, yakalanıyor. Böyle olunca erkek olduğu anlaşılıyor. İşte ona hırsızlık yapmaktan men ediyorlar. Men edince o da şey, dilenciliğe başlıyor bu sefer. İyi makyaj yaptığı için, çünkü insanların kılığına bile girerek hani hırsızlık yapıyor. Bu sefer Bağdat'ta çok iyi dileniyor diyor. Sultan alıyor onu, getiriyor İstanbul'a. Bak bunlar da dilenmeyi öğrensin diye. Derken Hızır Yedi'ye dile duası tutmasın diye diğer dilenciler domuz eti yediriyorlar. Hızır Yedi'nin de iş bu ya. Hoşuna gidiyor. Domuz yediğini ama öğrenince, söyleyince bir beddua etmeye başlıyor. Orada birkaç şey, bir paragraf komple bedduasıyla geçiyor Hızır Yedi'nin. Bu sefer korkuyorlar. Yani duanı tutmadı mı diyor. Asıl ben bedduamla meşhurum diyeyim. Orada o dilencilerin başına geçmesi, sonra hikayede devam ediyor. En son artık şey, hani devrim yapıp istihbaratı çökertmeye kadar giden böyle bir şey de Hızır Yedi aslında şey, en böyle etken karakter herhalde. Çünkü Bünyamin'in dediğimiz gibi hani bir karar yok ama Hızır Yedi'nin bir sürü aldığı karar var. İşte Bünyamin'i hatta direkt Bünyamin olarak alması, bu şeylerde dönüşüm olarak benim aklıma en çok takılan açıkçası Hızır Yedi oldu. Hem eğlenceli hem şey, ortalığı değiştiren bir karakter olduğu için.
Evet.
Ömer
Bu arada
senin?
yani Hınzır Yedi hani herhalde içlerindeki karakterlerden en hani dikkat çekici bu anlamda dönüşüm olarak. Bir de şey vardı hani ben mesela ona biraz daha şaşırdım. Hani tabii dönüşüm anlamında değil de neydi o Ali Baz karakteri. Sonra Efras yaptı ya ablam. Aslında o da bir şeymiş yani bir mitoloji İran mitolojisinde ve Türk mitolojisinde telaffuz edilen bir şeymiş yani Efras yap. O
Evet,
şekilde anılan.
yani destansı bir karakter.
Evet, aynen. Yani bu çocuklar fırlama çocuklar, çete oluyorlar. Aslında işte gözüne uyku girmediğinden başlıyor şey. Sonra işte bir haylaz çete oluyorlar. İstanbul'u altının üstüne getiriyorlar. Çok değinmiyor tabii. Çok kısa, Uzun Hasan Efendi'nin yaşadığı durumla ortaya çıkıyorlar aslında. O rolle bir anda bürünüyorlar. Sonra onlar da mesela şey oluyor. Bir anda grup dağılıyor. Kimse kalmıyor. Çocuk da sonra uykuyla tanışıyor falan. Hani mesela garip bir şekilde bitiyor onun hikayesi. Hani orada bir aksiyona bir an giriyor sonra sönümleniyor. Şeyde yani Ali Baz'da.
Sanırım yazarın yine Efres'i yap diye bir kitabı da var. Onu bilmiyorum aynı karakteri mi anlatıyor ama ben kitabı okuduktan sonra baktığımda şöyle öyle bir kitabının da olduğunu görünce şaşırmıştım. Bu arada Yusuf Yavuz sağ olsun bize süper sticker'a destek oldu. Çok teşekkürler Yusuf. Ya beni de aslında kitabı okurken böyle çok şaşırtan dediği gibi Melih'in o karakteri oldu. Böyle dönüşüm anlamında ama hani böyle okurken Ebrehe karakteri böyle saf kötü. Hani bir şeye inanmış böyle garibim. Yani o bir tane ayna bulmuş. Aynadaki kehanete inanmış. Ve o inandığı kehanet uğruna hayatını adamış. Ama kitabın sonunda öğreniyoruz ki aslında bu ayna tamamen işte casusların, Fransız casusların birinin
Evet, Frenk
onlara
casusları.
oynadığı başka bir oyunmuş. Ve bütün ömrünü bunu bulmak adına işte hani orada aynanın üstünde çıkan kumdan yazılar sebebiyle işte ne yazıyorsa onu aramaya başlıyor. Ömrünü vakfediyor. Hatta herhalde Konstantin'in batısından şu vakitte girecek bir kişi Mehdi diyor. Mesela aynada öyle bir kehanet çıkıyor. Gidiyorlar adamlarıyla o batı kapısında bekliyorlar yani. İlk gireni de alıyorlar. Konuş bakalım şeklinde bir falakaya malakaya yatırıyorlar. İşkence ediyorlar. Hani bu kadar istihbaratın başında bu kadar hani sadece gördüğüne yani doğru olup olmadığını emin olmadığı bir bilgi doğrultusunda aslında o karakter de bilginin ne kadar önemini Bünyamin'i anlatırken bu kadar bilgiye ehemmiyet verdiğini anlatıp aslında her şeyin en önemlisi şey hani bilgi derken aslında kendi de böyle bir hurafeye inanan bir karakter çıkıyor. O, okurken beni bayağı şaşırtmıştı yani. Hani bu kadar buna dikkat eden bir kişinin onu hiç kontrol etmeden bu kadar bağnaz bir şekilde inanması garip gelmişti bana.
Orada da bize aslında şeyin mesajı vermiyor. Bir yandan hani her karakterle verdiği farklı mesaj var. Mesela şeydeyken istihbarat aslında hani padişah şey yapmadığında bile kendi işte o bilgileri alaraktan işte orduya doğru emirleri verip savaş kazanılmasını sağlarken hani o bilginin gücüyle bir şeyler elde ederken bir yandan körü körüne bağlandığı işte şeyde kötü elle geçtiği zaman bu işte bizde Ebrehe oluyor artık en son şeyde kendi için kullanmaya başlıyor. Kendi para kazanıyor. İşte kendi inandığı bir ayna vesaire öyle uğraşıyor. Hatta şöyle o kadar aslında körü körüne inanıyor ki bu aynadaki şeyi kendisi de çözüyor. Bir kumarbaza gittiklerinde hatırlıyorsunuz orada işte demirli şey var, zar var ve mıknatıs ile istediği zaman masa çalışıyor. Bu düzeneğin aslında varlığını kendi de biliyor ama işte kör göze parmağım o aynadaki şeyi mıknatıslı sistemin var olacağına inanamıyor. Hani bir yerde aslında o bilgiye sahipken onu gidip kullanamıyor. En körü körüne inandığı şeyde ona bağlı kalmayı da tercih ediyor bir yandan.
Bu arada Yusuf yine bize kitaptan bir alıntıyla hani tam bilginin önemini bahsederken işte kitapta da bu cümle tam olarak böyle geçiyordu herhalde. Ateş dediğimiz güç nasıl ki odunla beslenirse akılda bilgiyle beslenir diyor. Yani onu söyleyen de Ebrehe'ydi. Ama işte anlattığımız gibi işte bazı şeylerde gözü karartıp inanmayı tercih ediyor. İnancın önemini aslında belki de yazar bize orada anlatmak istiyor.
Yani tabii o Ebrehe'nin şeyi de bambaşka bir konu. Zaten o istihbarat teşkilatının olması, istihbarat Hümayun. Hani başta da evet mantıklı diyorsun. Padişahla işte şey yapıyorlar, istihbaratçı seçimine giriyorlar. Çok da iyi işler çıkarıyorlar, orduya yön veriyorlar. Ama padişahı deviriyorlar, deviriyorlar değil mi? Öyle hatırlıyorum. Sonra gelen padişahla da şey yapamıyorlar. Yani istihbarat böyle bir teşkilatın olduğunu söylese de padişah inanmıyor. Yerine gelen. Altta istihbarat-ı Hümayun bu sefer diyor ki ya inanmıyorsa biz o zaman kendi varlığımızı kendi usulümüzle sürdürürüz deyip padişah adına fermanlar yazmalar, işte savaştaki komutanlara direktifler vermeler falan. Devleti aslında derin devlet kavramında orada görüyoruz. Fazlasıyla yani.
Derin tamamen devlet, paralel yani. Devlet.
Aynen. Her şeyi bilen bir Ebrehe karakteri, işte kumar masasındaki o detayları anlatıp da dediğin gibi ama yani oradaki bir işte bir söylentiye, bir rivayete ilk sen geldin deyip ona inanması o da bizi birazcık şey yapıyor yani şaşırtıyor dediğin gibi.
Ya bu arada Bünyamin karakteri de aslında şey hani Uzun İhsan Efendi nasıl kendisi cesaret edememişse Bünyamin'i bir şekilde bu cesareti verip hani tamamen maceranın içine atıyor. Yani macera yaşamazsan hani öğrenemezsin böyle telkinleriyle. Aslında Bünyamin de işte önce bir lağımcı oluyor. Ondan sonraki şeyinde birden istihbaratın içine kendini buluyor. Hani sızıyor demeyelim de hani orada Bünyamin karakterinin olduğunu Ebrehe ile karşılaşıyor. Ebrehe'nin ona böyle hani hayatını kurtarması sebebiyle verdiği böyle bir önem ihtimam oluyor ve hani birçok şeyi birebir Ebrehe'den söyleyip anlatması bu istihbaratın gizli bilgileri olsun işte bu aynanın durumu olsun yani bu bilgiler çok özel ve kimsenin bilmediği bilgileri hani Bünyamin'e burada çok rahat anlatıyor. Hani orada okurken de yani bu Ebrehe Bünyamin'e niye bu kadar açık ve anlatıyor diye düşündüm. Hani size de okurken bu soru gelmiş miydi kafanıza? Var mıydı bunun cevabını bulabildiniz mi?
Yani şey aslında Ebrehe bizim için en bilgi olmayan herhalde karakter. Geçmişini anlatmadı, şey yapmadı. Sadece işte pi sayısını 666 şeye kadar, dijite kadar çıkarabilen bir karakter olduğunu biliyoruz başına geçtiğine göre. Ama onun dışında şey sadece hani saf onda bir bilgi var aslında. Bir de en sonunda aslında hani baştaki tasvirlerden de biraz anlıyoruz bunu ama kadın olduğunu öğreniyoruz. Onun dışında şey o şeyin bize herhalde daha kötü de olsa aslında yine de bilgi ve akıl kısmını şey yapıyor hep kitapta. Destekliyor ki bir yerde Bünyamin'e de diyor bu Zülfiyar'a bunları desem hani hemen inanacak. O yüzden onu anlatmıyorum ama sana anlatıyorum. Sen bunları sorgulayacaksın diye. Bir şekilde aslında bize konuşuyor herhalde onları şeyde. Bünyamin'in eğer orada bir şahit olduğunu düşünürsek, biz kitapta bize, bizim gözümüz aslında kitabın içindeki biz olduğunu düşünürsek, biraz da bize anlatıyor herhalde bunları Ebrehe.
Var mı eklentin Ömer? Girecek yani gibi oldun da.
Ha, yok yok, yani gerçekten öyle diyecektim. Şey yapmadım ya. Yani.
Bu arada Melih de yani böyle sanki kaç yayındır katılmış ve böyle bu şeyi biliyormuş gibi anlatıyor. O da çok hoşuma gidiyor. Yani ilk yayında bu kadar rahat olması. Hem kitabı tabii hakim olman da bunda etken. Ve yani biz böyle konuştuğumuz ama farklı farklı şeyleri hani birbirimizden tamamlamak da bu kitap kulübü yayınlarında çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben de bazı şeyler düşünüyorum kitabı okurken, hepimiz hayal ettiriyor sonuçta, edebiyatın amacı o. Ama benzer şeyleri düşünmek ya da benim düşünemediğimi sizlerden duymak gerçekten çok keyif veriyor. Bunun dışında böyle aklınızda hani konuşmadığımız bir karakter var mı kitapta, geçti ama biz bu çok yüzeysel geçtik, şunu da konuşalım dediğiniz bir karakter var mı?
Ben not alırken şunu fark ettim, onu da size soracağım. Sonradan fark ettim, aslında kitabı okurken fark etmemiştim. Bu müşteri vardı, maymun. Onun da hikayesini kısadan hani tekrar şey yapanlar, okumayanlar için geçersek. Bir adam var, adamın da ayısı ve oğlu var. Adam ayısıyla hani şey, kardeş gibi görüyor oğlunu aslında. İkisini çok yakın, ayı da onun oğlu gibi. Bununla geçimini sağlıyor ama oğlu bir türlü ayıyla anlaşamıyor. Sonra oğlu gidip bir yerden bir maymun buluyor. Maymunda da biraz hırsızlık var. Biraz da o eğitiyor bu kabiliyetini görünce. Sonra maymun işte değerli eşyaları alırken bir afyon kutusunu koklayıp koklayıp en son bir yerde sızıyor kalıyor. Öldü sanıp maymunu bırakıyorlar. Sonra bir şekilde aslında bize bakınca Bünyamin'in hikayesine sanki şey yakın geçiyor. Yani Bünyamin de gidiyor. Bir yerde bir şerbet içiyor babasından ve öldü sanılarak bir yeri bırakılıyor. Sonra ikisi tekrar bir şeyde, kitapta en azından başta şey oluyorlar. Bir araya gelmiş oluyorlar. Hatta hatırlayamadım. Sonda tekrar müşteri bir yerden çıkıyordu. Birinin yanına geliyordu ama şu anda hatırlayamadım nerede olduğunu. O da çok ilginç yani. Hani ikisi de öldü sanılıp bırakılıp aslında tekrardan şey, hayata dönen karakterler bizim açımızdan.
Yani ben mesela orayı okurken bunu niye anlattı falan diye bir şey yapmıştım. O halde dedim ya, bazı noktalarda niye şimdi bu kitap ne anlatıyor falan diye. Hani burada da o duyguya kapılmıştım. Maymun, ayı, hani nereden çıktı bu adamlar falan diye böyle şey yapmıştım. Bir de enteresan ya, ayı işte kuş kış uykusuna yatıyor. Yanında adamla birlikte kalkıyor ki adam ölmüş tabii kış uykusunda. Hani böyle tuhaf noktalara da şey yapınca. Hani hakikaten hem gülüyorsun hem ya bir de şey yapıyorsun yani, ne anlatıyor diye. Ama işte kitap bittikten sonra aslında işte burada Bünyamin'in şeyiyle onun benzemesi, aslında anlatılanların hani Bünyamin değil de Uzun İhsan Efendi'nin yaklaşımı ya da işte yazarın daha doğrusu hani İhsan Oktay Yanar'ın anlatımı olduğunu, onun zihnindekilerin hatta gerçekleştiği şeklindeki yorumları yapmaya başlıyorsun. Orada böyle bir sorgulama şeyi sürekli hani yaşanıyor. Hatta anlatılanların hani gerçekten yaşam mı yoksa rüya mı? Hani o kısmında bile şey yok. Yani tam netlik yok. O tamamen artık sende yani. Nasıl yorumlarsan.
Aslında bunu yazar birçok yerde Uzun İhsan Efendi ile hani ben düşünüyorsam sen varsın, siz varsınız, bu macera var gibi birçok noktada aslında bunu zaten yazar bize anlatıyor. Bir de söylediğiniz gibi rüya işi, uyku işi bu kitapta çok işleniyor. Aslında biz karakter konuştuk, olay konuştuk ama yani bir kere en başında bir uyuma işi var. Hani birileri uyuyamıyor. Mesela bir karakter hiç uyuyamıyor. İşte iksiri normalde az bir şey ise uyuyacak karakter şişeyle içiyor. Sonra birden uyuyor falan. Yani Bünyamin uykudan uyanamıyor. Herhalde sonlara doğru bir yaşlı bir adam var. Uyandıramıyorlar. Hani hep bir uyku, bir rüya. Hani evet, bekçi, rüya mı gerçek mi? Hani biraz böyle hangisi gerçek? Matrix'e biraz Inception'a. Hani kitap okurken hep niyeyse onlar hep aklıma geldi. Bilmiyorum sizin de geldi mi? Ya bu rüya, gerçeklik, uyku, bununla ilgili kitap size neler verdi? Ne mesajlar verdi?
Bilinmiyor. Yani bilemiyorum hani nasıl çıkarım yapılır oradan ama hani işte o kısmı tamamen artık ne bileyim okuyucunun bakış açısı ya. Hani rüya, uyku, yani bilemiyorum. Hani kendi insanın bazen hani ben yani hayatın akışına da aynı gözle bazen bakmaya başlıyorsun. O yüzden tamamen yani okuyucunun değerlendirmesi diyelim ya o yorumu. Ben pek şey yapamadım bu noktada.
Şey bende de aynı şekilde yazarın hani gerçekten hani bir derinlik içerisinde olayları kurguladığı için sürekli şey aslında ana yoldan giden bir yere sürekli biz bir rüyadan veya bir yerden katılan böyle tali yoldan gelen hikayelerle sürekli devam ediyoruz. Herhalde şey donanımımız yetmiyor diyelim o tarafa kadar çünkü o kadar çok derine ve göndermeleri var ki işte dedik orada Rendekar'ı çevirmiş hani bir gönderme yapmış. Düşünüyorum zaten öyleyse varım orada asıl şeyi. O da döndürmüş. Düşünüyorsam, düşündüğüm varsa, o da beni düşünüyorsa diye böyle bir inception şeyini hakikaten iç içe herkes birbirini düşünüyorsa gerçek kim, rüya kimi hani daha anlatmaya çalışmış ama tabii bunda hani bu düşünmeyi de rüyaya dalarak biraz düşünme olarak gerçekleştirmiş. Daha şey zor belki de yani çok basit ilk karşımıza gelen seçenek de olabilir veya derin göndermeleri de olabilir. Bunu şey ayıklamak aradan daha zor geldi tabii benim için.
Aslında şeyi de yani diyorum. Bu kitabı bir de yani yazar hani acaba gerçekten ne anlattı diye keşke bir şey de bulamadım. Bir röportaj da bulamadım mesela kitapla ilgili.
Yok, evet.
Hani İhsan Oktayanlar'ın mesela bir konuşmasını ben göremedim şeyle ilgili. Belki bu konuda konuşmaktan biraz da hani geri çekilmiş olabilir o büyü bozulmaması için. Yani pek bir şeyi yok yani kitapla alakalı değerlendirmesine ben rastlamadım.
Ya ben bugün X'te paylaşırken yayını kendisinin olduğunu düşündüğüm bir hesabı da etiketledim. Hani bilmiyorum şu an bizi izliyor da ya bu adamlar hiçbir şey de anlamamış da diyor da olabilir. Ya da evet. Yani edebiyatın güzelliği hani herkesin farklı bir şey anlaması bunu da düşündürmüşüm diyor da olabilir. Ama ben hani gerçekten hani böyle yani 2000'lerin zamanında böyle filmlerde gördüğümüz şeyleri Osmanlı'da geçen bir fantastik romanın içinde bu duyguları bana hissettirmesi gerçekten kitabın hayran olduğum noktaları böyle. Hani hangisi, hangi mavi hap, kırmızı hap bir anda gelecek böyle sanki o seçim. Hani rüyalar mı gerçek, yani yaşandığını düşündüğümüz olay akışı mı gerçek, hangisinin gerçek değil. Hani birbirine karıştığını okurken çok hissettim. Ve tabii ki bir de zamanla ilgili Ebrehe'nin Bünyamin'i anlattığı ve Ebrehe'nin bazı bilgileri ulaşarak işte zamanı geriye döndürmek mümkün mü? İşte bir tane sonsuz madde bularak bu hani kehanette olan kıyametten kaçmak mümkün mü'nün de sorgulandığı bir yerler var. Hani bir kayıp para mı diyelim, siyah para mı diyelim? Öyle bir şeyin peşinde aslında. O da Bünyamin'de. Hani bunu da Varda Pet'ten mi alıyordu? O lağım kazdıkları.
Zülfiyar ona teslim ediyor. Sonra da onu arıyordu zaten Zülfiyar tekrar geri almak için ama yüzü parçalandığı için tabii Bünyamin'i de bulamıyorlardı.
Tanıyamıyorlardı. Oradaki o zamanla ilgili geçen kitabın hani anlatımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani zamanın ya hem kitabı zaten okurken bir zaman girift durumu var. Bir de böyle hani zamanda geri dönülebilir mi sorgulaması var orada. Onunla ilgili yani, neler düşündürdü
bu,
kitap size?
Hani şey gibi aslında bu oluşum. Kitabın pek çok yerindeki o atıflardan biri gibi hani zaman kavramını da ele alıyor. Yani dini literatürde de işte mesela ölümsüzlüğün aranması gibi bir an şey yaparken hani zamanı kontrol altına alabilmenin araştırılmasına hani okurken ha dedim hani o tarafa da bir atıf var burada diye düşündüm ama nitekim başarısız oluyor. Tıpkı hani bunun sonuca ulaşmaması gibi hani ölümsüzlük ile alakalı şeyin sonuca ulaşmaması gibi. Burada zaman konusu sonuca bir şekilde ulaşamıyor. Ama işte bu zamanın İhsan Oktay Anar'ın kitabı başından beri hani hangi zaman dilimindeyiz, rüya mı, gerçek mi ya da işte geriye dönmenin hani zamanı geriye almanın belki de rüyayla olabileceği şeklinde yorumlamamı da sağladı bu. Yani çünkü tamamen hani zamanı kontrol etmek belki de uzun insanın yaptığı şey. Yani o her ne kadar akıcı bir zaman olsa da farklı bir boyuta belki de geçebiliyor şeklinde yorumlamıştım okurken.
Ebrehe'de bu paraya aslında ihtiyacı olduğunu söylüyor ama Bünyamin'in de Bünyamin olduğunu bilmesine rağmen, hani hatta odasına yürürken girip de işte parayı atlası da görmesine rağmen alıp aslında bunu şey yapmıyor, kullanmıyor tekrardan. O da bir şekilde zamana yenilmeyi kabul ediyor mu diyelim. Son ana kadar bir şeylerle uğraşıyorlar ama bu parayı da almıyor bir şekilde Bünyamin'den fırsat olsa da.
Evet.
Bu arada Yusuf da en sevdiğim konu demiş. Yani kitapta ben de hani bunu daha çok açacağını falan düşündüm. Yani buraya ulaşmaya çalışacağını ve bize anlatacağını düşündüm. Böyle Ebre'nin acaba hani kıyametten kaçma macerasından da bahsedecek mi diye düşündüm ama oralar bir yerde artık çok fazla geçmedi. Yani beklediğimi o anlamda bulamadım. Yani başka tarafa gitti. Ve kitabın sonunda da bir Bünyamin'e mektup var. Hani aslında belki kitabın sonundaki şeyden de bir konuşacak bir sürü konu çıkar. O konuda ne diyorsunuz?
Ya ben yorum yapmayayım o kısımda ya. Hani o kısmı tam böyle gerçekten unutmakta biraz zorlanıyorsun. O mektup kısmı benim için birazcık bilinmez kısım gibi oldu ya.
Benim için biraz daha artık şeyi söylüyor zaten, hani bu olayların hepsinin aslında babasının bir düşü olduğunu ve o şeyle de yaşadığını söylüyor Bünyamin'e. Ama tabii dediğim gibi daha derin çıkarımlara hani evet, gitmek şey değil. Çünkü kitapta çok yere değiniyor hakikaten. İşte bir de şey, belki hepimizin aslında hikayesini ilerlemesini istediğimiz karakter var. İşte kimi Arap İhsan'ın hikayesi daha devam etse derdi. Ben bir ara şey bile düşündüm. Acaba dedim bu Kubeli'nin insan işte anatomisini incelediği, acaba insan vücudunun atlası mı, puslu kıtalar atlası bile dedim yani bir ara, hani hikaye hep bir yerden ilerliyor ama bunların sonuçta hepsinin bir düş olduğunu, aslında Bünyamin'in de olmadığını bize söylediği bir noktaya getiriyor herhalde sonunda.
Ya böyle arada şey gülesim geliyor ama hani işte mesela o şeyin insan anatomisiyle yaptığı çalışmaların kitapta akışındaki verdiği örnekler akla gelince insan tebessüm etmekten alıkoyamıyor kendini. Ha, bu arada kitabın şeyi de var. Hani
evet, o konuda Melih'ten ama de biraz destek alalım. Yani çizgi romanı da var Melih. Yani romanı. Sen buna bakma fırsatın da oldu. Biraz bahsetsen ondan.
Her şey bazı işte hayal edemediğimiz şeyleri veya aslında hayal gücümüz tabii ki çok daha farklı şeyler bize sunuyor ama karikatürü şu anda aslında çizgi romanı hazırlayan ismini unuttum ama çok şey, o da zaten karikatürizmiş ve hakikaten çok güzel yapmış. Şeyleri de hani konuşmalar çok esprili, o yani gülle topun şeyini görmeniz lazım en azından çizimden sonra, tekrar Telegram kanalından da atarım. Gerçekten ayağın topuk kısmı böyle sanki ufak ufak tuğlalardan, taşlardan oluşuyor gibi böyle şişkin bir yapı var. İşte yani şey daha böyle güzel, eğlenceli oluyor işte. Ali Baz'ın yaptığı orada yaramazlıklardır, şeylerdir. Daha farklı Lam'da ilerleme, işte Lam'da bu şeye baktığında adamın sırtındaki ejderha dövmesini gerçek ejderha sanmaları, işte orada yeraltı mağaralarında olan gibi şeyleri güzel yapmış açıkçası. Yani şey hızlı da gidiyor. Tabii kitap işte okurken bir yandan bazen hani ihtiyacımız olan bilgi için hızlı okuma yapıyoruz ama böyle keyif aldığımız bir şeyde hızlı okuma yapmadan hayal gücümüzü çalıştırarak gittiğimiz için belki biraz daha düşünüyoruz. Çizgi roman şey, o hayal gücünü bize çok hızlı sunduğu için böyle hemen görüp diyalogları okuyup hızlı hızlı geçebiliyoruz. Gerçekten o da keyifli yani. Çizgi roman okumayı seven varsa büyük ihtimalle 1-2 gün içerisinde bitireceği cinsten bir şey olabilir. Keyifli gidiyor.
Evet, ben de merak ediyorum yani internette hani 1-2 yayın evinin tanıtım videosuna bakmıştım. Hani merak uyandırıcı gerçekten. O çizimler de harika. Anlattığı konular, zaten o konuşmalar, bir de böyle macera, efsane tarzında olunca o görsellerle birlikte muhtemelen bambaşka boyuta ulaşmıştır diye düşünüyorum.
Ya ben de tabletten özellikle çizgi roman okumayı çok seviyorum. Yani ben de yayından sonra bir bakacağım. Zaten grupta biraz konuşmuştuk. Yani o çizgi romanı da kitap sonrası bir pekiştirme gibi yapacağım açıkçası. Yani bu kitabı belki biraz zaman geçtikten sonra da bir daha okumayı açıkçası istiyorum. Ben ilk defa okumuştum. Hı hı. Bilmiyorum, Melih senin ikinci okuman da olabilir. Belki eşin daha önce okumuş, önermiş miydi, okumuş muydun?
O okudu, ben okumamıştım. Bu yayına kısmet oldu ama şey, ben de diğer kitaplarını kesinlikle okuyacağım çünkü şey çok sürükleyici, güzel bir yapı. Yani bunu ve bir Türk yazar yapıyor. Çok kıymetli bu yüzden. Diğer kitaplarını da kesinlikle okuyup devam edeceğim yani seriyi bir şekilde ne o yazdıysa.
Evet, şey, kesinlikle
ben de radarımı aldım.
Forumlarda suskunlar mı yoksa hani işte fıstık taratlısı mı diye böyle bir şey var, çekişme var. Hani tabii biz, ben de en azından ilk defa bu yazarın bu kitabını okudum. Ama böyle suskunlar da çok böyle adı geçen eserlerden bir tanesi. Yani bazıları daha iyi diyor, bazıları fıstık dağlara daha iyi diyor. O yüzden birkaç eseri birden böyle hep konuşulan bir yazardan bahsediyoruz.
Ya bu arada ben bu yazarın bu kitabını Fatih Altaylı'nın galiba bir yayınında İlber Ortaylı'nın Celal Şengör'e tavsiyesini de duymuştum. Yani böyle o zaman tabii hiç dikkatimi çekmemişti. Kitabı da yazarı da çok tanımadığım için. Ama ya mutlaka oku falan diyordu İlber Ortaylı, Celal Şengör'e diyordu. Onun için herkes bence hani bu minvalde de düşünsün. Mutlaka yani bu kitabın hayatın bir anlamında yani gençken artık hangi yaştaysanız mutlaka bir okunup tecrübe edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de Melih gibi hani yazarı okuduktan sonra bundan önce Cem Akaş'ı da okuduğumuzda hani çok gayet güzelmiş kitabı hani falan demiştim. Onu da radarıma aldım. Bu tabii benim ayıbım hani bu yaşa kadar okumamam. Ama ilk defa duyan bir arkadaş varsa mutlaka şeyine listesine eklesin, kütüphanesine de eklesin. Hem okurken keyif alıyorsunuz hem de bu konuştuklarımız yaklaşık 50 dakika olmuş. Konuştuklarımızı da daha bir bu kadar daha konuşabileceğimiz çok konu var. Hani detayına inip tartışabileceğimiz çok konu var.
Yani biz burada konuştuk ama hani bunları bir iki konudaki spoiler diyoruz. Yoksa bunun gibi onlarcası var kitapta yani.
Çok hani var. Ya bir de şey yani. Oluyor bazen hani yayın sonrası da ya şunu konuşmamışız falan diyorum. Evet. Mesela ben bugün bilgisayarımı almayı unuttum. Aldığım notlar vardı. Şu an ben tabletten katılıyorum. Ya bilgisayarımda kaldı o notlar yani. Acaba hangisini atladım diye yarın baktığımda ya tüh bunu söylemeyi unutmuşum diyeceğim. Mutlaka bir konu çıkıyor. Kitapla ilgili eklemeniz istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar?
Yani kitabı şunu söyleyeyim ben. Hani kitabı kim okumalı diye. Yani gerçekten zaten hani bilinen bir şey ama özellikle hani kesinlikle kaçırmamız gerektiğini düşündüğüm kişi o tıpkı Celal Şengör'e tavsiye eden Fatih Altaylı'nın gibi hani pek çok yani genel alana hakim olan, genel kültür seviyesi hani ortanın çok daha üstünde olan kişiler, dinlerle alakalı yani sadece Müslümanlık değil hani pek çok din, yani Uzak Doğu dinleri dahil alakalı olan kişilerin mutlaka ve mutlaka okuyup kitabı okurken hemen her satırında belli noktalara atıflar yaptığını görmekten çok daha keyif alacaklarını düşünüyorum. Hani herkes evet okumalı kitabı ama eğer ki hani bu anlamda kendini pek çok konuda da geliştirmiş var, kaçırmamalı. Çünkü düşünüyorum da onların hayal ettiği, yani onların alacağı zevk inanılmaz olurdu herhalde kitaptan. Çünkü ben mesela pek çok konuda hani şey yapsam da işte Google'a girip acaba bu neymiş diye baktığım oluyor. Buna hiç bakmadan doğrudan yani işin temelinden okurken öğrenmek çok daha keyifli olsa gerek diye düşünüyorum. O yüzden hani onlara ısrarla tavsiye ediyorum.
Ben de yani şey 15-16 yaşına geçmiş Türkçe okuma bilen herkesin aslında okuması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde biz de hani işte ben de Rendeker'e orada Google'dan aratıp buldum ama işte bunun gibi yakaladığım veya yakalamadığım birçok detay vardır. Hepimiz okurken biraz da araştırıyoruz aslında, öğreniyoruz da. O yüzden işte lise çağından itibaren herkes okumalı bence. Çünkü şey çok akıcı, çok uzun da değil. Hani kısa bir sürede bitirecek bir kitap. Böyle çok uzun uzun vakit ayırmadan. Hani bir hafta her akşamına yesen büyük ihtimalle bir haftanın sonunda bitmiş olur. Öyle her akşam 3-4 saat olarak değil yani. Şeyde bir saat okusa büyük ihtimalle bir haftadan kısa bile sürer. Güzel, evet çok göndermeler var. Hatta bir kısmını büyük ihtimalle anlayamadık, konuşamadık. Hani birbirimizi burada hatırlattığımız kısımlar oldu ama belki üçümüzün de es geçtiği o noktalar da var kitapta özel olarak. O yüzden herkesin okumasında fayda buluyorum ben.
Bu arada ben chat ekranına bizim Telegram kanalının linkini ya attım ama sanırım görünmüyor. Ben bu video bittiği zaman yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan da Telegram kanalımıza katılıp HVV Kitap Kulübü'ne katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki yayında okuyacağımız kitaba. Bir idam mahkumunun son günü, Victor Hugo'nun kitabını okuyacağız. Zaten çok kısa bir kitap. Yani 77 sayfalık bir kitap. Hem kitap kulübü kanalımıza katılırsanız oradan EPUB olarak ulaşabilirsiniz. Orada hem kitabı okurken tartışabiliriz. Yani biz genelde bazı kitabı okurken de yani birbirimizi motive edecek şekilde konuşuyoruz. Hani bazen tıkanan oluyor. Mesela Ömer yani demişti ki 50-60 sayfa okudum ama ne olacak falan. Ama orada işte ben de okudum. Arada böyle birbirimize sohbet ettik derken ben mesela maceraya kapıldım gittim. Aa dedim yani oralar biraz sıktı ama sonra uzadı gitti deyince bu sefer dedi ki ya ben de hani oraları atladıktan sonra bayağı kapıldım hani kitabın macerasına dedi. Hani öyle tıkandığımız yerlerde de birbirimizi motive ediyoruz. Kitap tavsiyeleri yapıyoruz. Bazen kitap indirimleri oluyor. Oradan paylaşıyoruz birbirimize. Fırsatları kaçırmayalım diye. Onun için herkesi HVP Kitap Kulübü'ne davet ediyoruz. Bu ayın sonunda da muhtemelen ya Ekim'in başında ya da Eylül'ün sonu gibi Victor Hugo'nun zaten klasikleşen eserini Bir İdam Mahkumunun Son Gününü beraber okuruz. 77 sayfa. Yani bugün başlasanız belki kimi bir günde bitirecek şekilde kısa bir kitap. Ama bunda da mutlaka yine bir saatleri bulan konuşacağımız şeyler olacaktır. Klasiklerin de zaten öyle bir yapısı oluyor. Onun için klasik oluyor. Yani kısa da olsa uzun da olsa kitaptan o kadar çok şey katıyoruz ki hayatımıza. Hem birbirimizi besliyoruz hem kitap bizi besliyor. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa arkadaşlar yavaştan yayını kapatalım istiyorsanız.
Bunu şey yapalım ya Levent hocam. Yani bir adet haline getirip böyle tıpkı mesela bir sonraki yayında konuşacağımız şeyi paylaştığımız gibi hani bu şekilde çok daha güzel olacaktır herhalde. Çünkü mesela şu an dinleyenler hani ben de okuyayım diye doğrudan şey yapacaktır. Yoksa bizimle birlikte sürpriz hani biz bunu konuşuyoruz şeklinde değil de bu daha böyle şey olacaktır. Belki daha geniş şeylere de hani yayılma fırsatı daha doğrusu yani oluşumu biraz daha genişletme şansına daha fazla sahip olabiliriz sanırım. O yüzden güzel oldu yani buradan bir idam mahkumunun son günüydü herhalde. Onu paylaşmak güzel oldu. Önümüzdeki yayınlarda da bu şekilde olursa çok da güzel olur.
Tabii tabii biz yani bu arada kitap seçimini de şöyle yapıyoruz hani kulüpte olmayan arkadaşlar çok bilmiyor. Herkes bir öneride bulunuyor. 4 tane kitap seçiliyor. Ankete sokuyoruz ve o aramızda yaklaşık 50 kişilik bir grubuz. Aramızda oylanıyor. 2 gün içinde falan belirliyoruz. Senin dediğin gibi yani şu zamana kadar biz hep kendi kulüpte bulunan kişiler bilsin istediğimiz için böyle gidiyorduk. Ama şimdiki yani bu yayından sonra dediğin gibi anketi yayın öncesine alırız ve netleştikten sonra arkadaşlara da söyleriz. Bir sonraki yayında da hep beraber okumuş oluruz. Daha çok kişiler inşallah aramıza katılır. Melih sen eklemek istediğin son bir şey var mı?
Ben de şey Puslu Kıtalar Atlası'nın olay örgüsü gibi bir ileri bir geri giden bu şeyde sadece bir sonraki kitabı değil benim gibi de yapabilirsiniz. Önceki kitapları da okuyup önceki yayınları izleyip tekrardan hani anlık paylaşım olmasa bile burada yayını izleyen diğer arkadaşlar gibi aslında siz de dahil olabilirsiniz bu serüvene ki kitap kulübünde de okuyanlarla tekrar hani bu fikirler paylaşılabilir.
Ya biz bu arada kitap kulübünü niye kurduk? Yani çok yayın olduğu için hani kısa özetleyeyim kapatmadan önce biz Ersin abinin yaptığı bir yayında dedi ki niye hep hani bir şeylerden söyleniyoruz ama hiç harekete geçmiyoruz hani hiç okumuyoruz toplum olarak diye bir sohbet geçiyordu. Dedi ki o zaman buradan niye başlatmıyoruz? Bir teknoloji kanalında sağ olsun Ersin abi bize bu imkanı sundu. Ve işte herhalde 30. yayına geldik. Yani yaklaşık 30 aydır kesintisiz en az bir kitap okuyarak hani bir ayda sanırım iki kitap birden yorumlamıştım. Yani devam edebiliyoruz. Yeni yeni arkadaşlar katılıyor işte. Ömer Faruk artık gedikli oldu burada. Melih sanki 10 yayındır 15 yayındır aramızda gibi çok rahat, çok hakim bir şekilde konuşuyor. Yani onun için sizlerin katılımı çok önemli. yani genişledikçe, birbirimizle paylaştıkça bilginin değeri daha çok önem kazanıyor. Bir başka HVP kitap kulübü yayınında görüşmek üzere. Hoşça kalın.